Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor. Başlıyor.
Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatmamızı yapalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Radyospor.com web sitesi üzerinden direkt mesajlarınızı. Bunun dışında Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav. Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz de mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde konuğumuz Sultanbeyli'de görev yapan tecrübeli teknik direktör Besim Durmuş olacak. Besim Durmuş'la birlikte hem takımını konuşacağız hem de gündemi değerlendireceğiz. Besim Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
Teşekkür ederim sevgili Salim. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederim hocam. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Sağ olun.
Hocam kutluyorum. Önemli bir başarıya imza atıyorsunuz. Son haftada kazandığınız takdirde hiçbir sonuca bakmaksızın ligde kalacaksınız. Kutluyorum hocam. Sezonun ilk yarısında, yanlışım varsa düzeltin, 5 puan alan bir takım vardı. Doğru değil mi hocam?
8 puan.
8 puan.
Evet.
İkinci yarıda 30 puan topladınız.
Evet.
İkinci yarının en fazla puan toplayan takımısınız. Belki de sezon başından itibaren ikinci yarıdaki performans sergilenseydi takımınız şu anda daha farklı bir konumda olabilirdi. Bunu nasıl başardınız hocam? Bununla başlayalım.
Ya aslında tekrar herkese iyi günler diliyorum. Aslında ya inşallah cumartesi günü kazandığımızda aslında inanılmaz bir farkındalık, bir tarih, bir tavır, bir 17 maçlık bir final serisi. Yani bir organizasyon kabiliyeti içinde çok şey barındırıyor. Evet. Çok farklı bir şey. Yani 17 tane finali oynamak, 17 maçı da kazanma davranışıyla, kaybedersek düşeriz algısıyla sahaya çıkıp bunu buraya getirmek çok değerli bir şey. Yani oyuncular bu konuda İnanılmaz şeyler başardılar. Yani bir kere tüm oyuncularıma dün de söyledim. Sonuç ne olursa olsun büyük bir hikaye ortaya koydular. Büyük bir tavır, bir isyan ortaya koydular. Her takıma karşı bizim ligimiz biliyorsun, bizim dördüncü grup inanılmaz sorunu bir grup. Sorunundan kastım yarışan takım çok. Geçen haftaya kadar 5 tane kazanan takımın öncelik sırası alıp 5 kişinin çıkma şansı vardı. Öyle bir grup. Altta da bizim dışımızda bütün takımlar, yani Sultanbeyli takımının 8 puanı var. Diğer takımlar hep 20-21 puandaydı. Veya işte özür diliyorum 16-17 puandaydı. Arada 13-14 puanlık farklar vardı şu gün. Dördüncü takımla düşecek işte şeyin alttaki takımın üstündeki yer alan takımla. Bu kadar bir açık bir alan vardı. Yani bu kadar puan topladık, hala da kırmızının içinden bir üste kendimizi atamadık. Ama öyle tahmin ediyorum son hafta onun üzerine atıp bu ligde kalacağız. Çünkü Sultanbeyli Kulübü çok düzgün bir kulüp. Ben burada 3. dönemde çalışıyorum. 2 dönemde çok özel şeyler yapmıştık. Burada 7 puanlı takımı almıştım ilk sene. Orada da 8-9 maç arka arkaya kazanıp devreyi 2 puan, liderin 2 puan arkasında bitirmiştik. Şimdi de şöyle söyleyebilirim ben size. Bizim grubun en fazla puan toplayan takımı biziz. Şöyle düşünün. İlk yarı 8 puan almış, 2 galibiyet almış bir takımının 6-7 tane yarışan çok üst seviyede takımların olduğu ligde ikinci yarı en fazla puan toplayan takım haline dönüşmesi başka bir şey. Yani burada çok güzel bir hikaye var. Yani umudunu kaybetmiş, bu iş olmaz, bu işi başaramayız diyecek onlarca kendi içinde müsabakalar yaşanıyor, kendi içinde organizasyonlar oluyor. Burada çok büyük bir başarı hikayesi var ama bunu sonuçlandırmamız, bunu taşlandırmamız, bunun bir anlam kazanması için hafta sonu kazanmamız gerekiyor. Kazanırsak da zaten 39 puan yapıyoruz. Ligi 11. sırada bitirme şansına da sahip oluyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Yani 8 puanla 10 puan, 12 puan arkadan gelirken 11. duruma çıkıyorsunuz. Müthiş bir şey. Bu aslında böyle kısa süreye veya kısa zamana sızdırılacak bir hikayedir. Kendi içinde çok şey barındırıyor. Çok böyle transfer de yapamadık. Devre arası transfer yapacağımız oyuncular veya işte talep gören, burası işte bize fayda sağlayacak diye düşündüğümüz arkadaşlarımızla gittiğimizde hocam o takım düşmüş, gelemeyiz, gelirsek şu kadar para isteriz gibi. Yani oyuncu da sokamadık. Birkaç tane oyuncumuz geldi. Gelen oyuncular çok karakterli çıktı. Kalan oyuncularla beraber iyi bir şey oldu. Takım oluşturduk. kazanırken de kendi içinde hem kazandık hem takım kültürü gelişti. Hem kendi felsefemizi, kendi oyun yapımızı ortaya koyduk. Bugün her takıma karşı her sahada bir karakter, bir davranış ortaya koyacak takım oluştu. Yani burada aslında Salim çok bana bu fırsatı verdiğin için çok teşekkür ediyorum sana.
Rica ederim.
Şimdi herkes Sultanbeyli'ye sırtını çevirmişti. Şimdi herkes Sultanbeyli'ni merak ediyor. Bizim maça çok gelmek isteyenler var. Nasıl bir takım, bu takımı, bu davranışı kimler sergiliyor diye bizim takımı çok merak eden de var. Aslında burada çok büyük bir hikaye var. İnşallah bu söylediklerim yarım kalmaz. Hafta sonu için çok heyecanlıyız. Bütün camiamız heyecanlı. İnşallah kazanarak ligde kalan takım olmak, para olmak istiyoruz Salim Bey.
Hocam son maç Bergama'yla.
Bergama'yla evet.
İçeride oynayacaksınız. İstihada Bergama'yla. Cumartesi günü oynanıyor maç.
Evet.
Maç öncesinde öngörüleriniz nelerdir hocam?
Ya şimdi şöyle söyleyeyim sevgili Salim. Bergama'nın 38 puanı var. Ya 39 puan yapan takım ligde kalıyor otomatikman. Yani alttaki 35 puanlı takımlar var. 36 biziz. Üstümüzde 2 tane 37 var. 2 tane, 1 tane 38 var. Yani 5-6 tane takım bu işin içine dahil ikili avarajlar var. Yani bizim ligimiz çok karışık. Yani biraz Muğla tabii daha önce düştü. Silivri, Kozan, Sultanbeyli, Modafon, Karaköprü, Bergama. Yani bu takımlar Siirt ve Kırıkkale'nin ikili avarajı iyi. Onun altındaki takımların tamamının düşme tehlikesi var. Cumartesi günü her şeye gebe. Yani her şeye açık bir organizasyonun içindeyiz. Bakalım inşallah Allah hayırlısını nasip eder.
Hocam zaten kazandığınız takdirde hiçbir sonuca bakmaksızın
kesinlikle
evet. Kalıyorsunuz. Evet, beraberlikte evet. De diğer takımlara bağlı durumda.
Evet, aynen öyle söylediğiniz gibi. İnşallah bakalım cumartesini bekleyelim, görelim Salim ya.
Hocam Süper Lig'de ve birincilikte de görev aldınız daha önce. Takip ediyorsunuz Süper Lig ve birinciliği. Size Samsun Spor sormak istiyorum. Samsunlusunuz. Evet. Samsun Spor'da görev aldınız daha önce teknik direktör olarak. Samsun Spor'la ilgili genel yorumunuz nedir? Şampiyonluk yarışında kıyasaya bir rekabet var birincilikte.
Evet.
Adana Demirspor, Giresun Spor ve Samsun Spor aynı puana sahip. Samsun Spor ikili avaraj ve üçlü avarajda rakiplerine göre geri durumda. Nasıl değerlendirirsiniz son iki hafta?
Şimdi şöyle söyleyebilirim. Belki pandemiden dolayı seyirci yok. Evet. Belki o coşku yok tribünlerde ama bütün ligler kendi içinde inanılmaz rekabet yarattı. Hem altta hem yukarıda her grupta düşen veya şampiyon olacak adaylar 3'er 4'er tane oldu. Hem Süper Lig'de hem 1. Lig'de hala yarış sonuna kadar devam edecek. Özellikle 1. Lig'de 3 tane takım kendi içinde avarajla sıralanıyorlar. Tabii Samsun daha önce öncelik sırası vardı. Hep ilk 2'nin içinde Giresun'la beraber 4-5 puan önde gidiyorlardı ama son hafta Samspor talihsiz saha içi kırmızı kartlar gelişti. Bir de kendi rakiplerine iç sahada mağlup oldu. Hiç beklenmedik bir şey. Tabii bu sefer yarışa ortak olanlar alttan Adana Demirspor iyi bir enerjiyle geliyor. Geldi zaten. Şu anda lider, grubun da lideri oldu. Ligin lideri. Samspor'u şöyle söyleyebilirim. Samspor çok büyük bir camia. Çok değerleri Türk futboluna yetiştirmiş bir camia, köklü bir camia. Şu anki mevcut yapı da inanılmaz güzel. Samsun Spor çok kısa sürede çıkması lazım. Bu sene kesinlikle çıkması lazım. Şöyle söyleyeyim size. İnsanların harcadığı bütçe kadar Sayın Başkanımız Yüksel Yıldırım altyapıya 50 trilyon altyapı, Samsun'un altyapısında 10 yıldır idman yapacak sahası yoktu. 1/4 sahada 7 tane yarışan takım çalışıyordu. İnanılır gibi değil. Bu böyle büyük bir camianın böyle büyük sorunu vardı. Yüksel Başkanımız Allah razı olsun gelecek nesillere inanılmaz yatırım yaptı. Harika bir davranış sergiledi. Bunun bir öbür tarafı da A takımı, yarışan takımda 30 tane, 28 tane hatta 3-4 tane genç çıkarsak 25 tane yarışan 2 tane takım yaratabilecek üst seviye bir organizasyon ortaya koydu. Ekonomik gücü çok yüksek. Tabiri caizse şöyle söyleyebilirim. Türkiye'nin Paris Saint-Germain'i Samsun. Yani çok özgür yaşıyor. Çok yüksek standartta organizasyon sunuyor. Sağ davranışlarında zaman zaman beklentilere cevap veremedi ama bugün Samsun Spor şu anki yapısı Avrupa Kupaları oynayacak karakterde. Yani önü açık, inanılmaz bir vizyon sahibi başkanımız var. Samsun Spor biraz tabii geride kaldı. Şey maçıyla beraber Bergama maçı, özür dilerim, İzmir'deki iki hafta önce berabere kaldılar. O maçta önce. Biraz yok Altınordu'dan önce Menemen'le berabere Menemen kaldılar. Evet, galiplerdi. Orada bir puan kaybı çok büyük sorun, algı değiştirdi. İşte kadro dışları oldu, biraz gerginlik yarattı. Şimdi takım daha birlikte, böyle takım olarak daha birbirine sahip çıkmış, daha saha içi davranışı daha netleşmiş, daha agresif bir hale gelmiş. Ben ilk ikiden çıkamasa da playoff'tan çıkacağına inanıyorum. Çıkması da gerekecek. Dualarımız Samspor için. Hani diğer takımlar da herkes hak ediyor. Çok yarışan takım var ama ben Samspor taraftarıyım. Samsunluyum. Orada iki dönem çalışmama rağmen geçmişte birincilikte savaşların, Tanjuların, o Menteşoğlu'nun döneminde 17 yaş grubunda o takımın içinde de bulundum. Harika bir yer. Kalbimiz orası için atıyor. İnşallah biz ligde kalacağız. Samspor'da lige çıkacak. Temennim, isteğim, arzum bu. Herkese de yani sağlıklı günler diliyorum. Önce bu pandemi döneminde her şeyden önemlisi sağlık çok değerli.
Evet.
Ama Samspor'umuz çok iyi şeylere layık. Yani herkes layık ama organizasyon olarak çok büyük bir kabiliyeti var. İnşallah lige çıkarak bunu açığa çıkaracak.
Hocam çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için.
Ben teşekkür ediyorum.
Kolay gelsin hocam, iyi çalışmalar diliyorum.
Sağ ol. Bana bu fırsatı verdiğin için her şey gönlünce olsun. Herkese selamlar.
Selamlar hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Sultan Beyli Teknik Direktörü Besim Durmuş'tu. Şimdi çok kısa bir ara var. Aranın ardından biz buradayız.
Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Devam ediyor.
Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde konuğumuz Besim Durmuş'tu. Hattımızda ikinci konuğumuz Cevdet Ünvar. Cevdet abi, hoş geldin, merhaba.
Merhaba sevgili Salim, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederim Cevdet abi, nasılsın, nasıl gidiyor çalışmalar?
Teşekkür ederim Salim, rutin seyrinde. Artık masa başı işler olmadığı için her şey online'a döndü. Evet. Uzaktan eğitim, uzaktan yayıncılık ve uzaktan online gazetecilik. Bu anlamda hani derler ya, evden işi götürüyoruz. Biz de bu inziva sürecinde, pandemi sürecinde aynen öyle yapıyoruz. Home office çalışıyoruz ve olabildiğince mecbur kalmadıkça dışarı çıkmadan hayatı soyutlamış bir şekilde devam ettiriyoruz. Tabii bu süreci şu anda bir sonraki güne taşıyabilmek çok önemli. Ben dinleyicilerimize bu uzun sürecek 17 günlük kapanma sürecinde kurallara da hepimiz birlikte riayet edersek, ki bu noktaya hepimiz birlikte getirdik. Yani vakalar düşerse de biz düşürüyoruz, yükselirse de biz yükseltmiş oluyoruz. Şu anda hastanelerin doluluk oranı tekrar pik yaptı. Bu anlamda sanıyorum bu 17 günlük süreç belli bir takvim doğrultusunda alındı ki bu 17 günlük süreçte dileriz aşıya bile gerek kalmadan biz soyutlarsak kendimizi, ev ortamında kısıtı tutarsak vakaları Sayın Cumhurbaşkanı da söylediği gibi 5000'li rakamlara düşürmemiz halinde aşağıda çok gerek kalmaksızın güzel bir yaza giriş yapmış oluruz diye düşünüyorum.
İnşallah Cevdet abi, yani bir an önce bu virüsten kurtulalım. Çünkü her şeyi özledik. Biz futbol ailesinin içerisinde en çok özlediğimiz ne diye sorulsa taraftarlı maçı özledik. Direkt etkisini görüyoruz. Maçlar seyircisiz oynandığında her şey gün yüzüne çıkıyor. Ve artık eskisi kadar da futboldan zevk alamıyoruz. Bu da bir gerçek. Cevdet abi, Süper Lig ve 1. Lig'de heyecan devam ediyor. İstersen Süper Lig'le başlayalım.
Hay hay.
Süper Lig'de önemli gelişmeler oluyor. Hafta içerisinde maçlar var. Çarşamba, hafta içi ve hafta sonunda oynanıyor maçlar. Dün çarşamba, dün maçlar oynandı. Çarşamba günü önemli maçlar vardı. Galatasaray sahasında Konya Sporu, Beşiktaş ise deplasmanda Rize Spor'u mağlup etti. Şampiyonluk yarışı ile ilgili değerlendirmeni merak ediyorum. Bugün de çok önemli ve kritik bir maç. Fenerbahçe, Alanya deplasmanında. Yorumun nedir yarışla ilgili?
Evet, Beşiktaş kendisi için çok önemli bir 3 puan hanesine yazdırdı.
Evet.
Yani zor geçeceği düşünülen maç, her ne kadar skorboarda 3-2 yansısa da ben çok rahat bir galibiyet aldığını düşünüyorum. Yolun %51'lik kısmını açtı Beşiktaş. Önde Galatasaray maçına kadar bir 2.90 dakikası var. Yani ben bu tempo ve bu oyunla Hatayspor'da geçerse Galatasaray maçının çok zor olmayacağını düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyacak maç bu hafta için Çaykur Rizespor maçıydı. Bu işin %51'lik kısmıydı. Belki de en zor deplasmandı maçtan önce. Ama maçtan sonra Beşiktaş'ın çok rahat kazandığını gördük. Eksik oyuncular olmasına rağmen çok inanmış bir Beşiktaş takımı gördük. Gezal'ın muhteşem oyunuyla oyunu Beşiktaş lehine ne kadar önemli değiştiren bir oyuncu olduğunu gördük ve zor işi açtı. Şimdi evinde oynayacağı Hatayspor maçı Galatasaray maçından önce Sırat Köprüsü maçı denir ya. Belki Hatayspor çok rahat gelecek buraya. Ondan dolayı belki herkes Hatayspor'un çok rahat oynayacağını düşünüyor ama Beşiktaş zorluk dereceli maçlarda hiç zorlanmadı. Yani Çaykur Rizespor maçı da maçtan önce işte konuşulan, saha dışında bir sürü spekül edilen konu oldu. Ama gördük ki Sergen Yalçın takımını motive etmeyi biliyor, hazırlamayı biliyor, zihnen de hazırlamayı bildi. Eksik kadroya rağmen Beşiktaş işte eksik olan oyuncuların varlığını hissettirmedi, yokluğunu hissettirmedi bu anlamda. Ben Rize deplasmanında alınan 3 puanı Beşiktaş'ın şampiyonunun %51'ini cebine koyduğunu söylüyorum. Evet. Kalan %49'luk kısmı Hatayspor maçında. Yani Hatayspor maçını alarak Galatasaray maçına çıkarsa Beşiktaş'ın önünde şampiyonluğa giden yolda hiçbir engel kalmayacak. Onun için 180 dakikalık şampiyonluğa giden serüvenin 90 dakikasına çıkacak Hatayspor maçında. Bu da o anlamda önemli ve ben Beşiktaş'ın da Hatayspor maçında tıpkı Rizespor maçında zor beklenirken kolay geçmesi gibi Hatayspor maçında zor geçmesi beklenirken kolay kazanabileceğini düşünüyorum ve şu anda Beşiktaş şampiyonluğa yürüyor. Yani şu an sadece tescilini bekleyen bir şampiyonluk apoleti var. Bu anlamda tebrik etmek gerekiyor. Hem kısıtlı kadroyla hem ekonomik manada diğer rakiplerinin çok çok gerisinde olmasına rağmen bu başarı tam bir Sergen Yalçın apoletli başarıdır. Yani evet, hem saha dışını hazırladı, hem camiayı kenetledi, hem oyuncularını motive etti. Şimdi bazı eleştiri yapan insanlar var. Sergen Hoca çok konuşuyor, Sergen Hoca işte alakasız konulara giriyor. Bu bir motivasyon şekli. Yani bunu negatif etkilerini o bilmiyor mu? Çok zeki bir insan Sergen Yalçın. Bilerek bu motivasyonu sağlıyor. Çünkü camianın kenetlenmeye ihtiyacı var. Camianın şu anda bir transfer yapma ihtimali yok. Ama camianın her anlamda kenetlenmesi oyuncularda ekstra motive ediyor. Yani düşünün, siz Çaykur Rize maçı oynarken Hatayspor'un teknik direktörünü gündeme alıyorsunuz. Neden? Bu bir zihnen camiayı Hatayspor maçına hem futbolcu olarak hem yönetim olarak hem basın olarak hazırlama varyasyonu ve bunu da çok iyi yaptığını görüyoruz. Bu yeni bir tarz aslında. Sergen Yalçın hoca yeni bir tarzı Türkiye'nin gündemine getirmiş oldu. Bu da pandeminin getirdiği bir süreç. Belki seyircili olsa bu hazırlık yapmasına hiç gerek kalmayacak. Yani hafta sonu 30 bin, 40 bin Beşiktaş'ın önünde oynanacak bir maçta zaten oyuncu herhangi bir şey söylemenize gerek yok. Ama bunlar eksik olduğu için artık sosyal mecraları çok iyi kullanmak gerekiyor. Ergen Hoca da bunu çok iyi yapıyor.
Cevdet abi son dakika var. Hemen dinleyenlerimizle paylaşalım. Beşiktaş düzeltiyorum. Adanya Spor Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu. Halil Umut Mener VAR'da görev alacak. Maçı Kemal Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Bunu da sizlerle paylaşalım. Halil Umut Mener VAR hakem olarak atandı. Halil Umut Mener Fenerbahçe Beşiktaş Fenerbahçe maçını da yönetmişti. Sonrasında Sergen Yalçın'ın yapmış olduğu açıklama vardı. Bir daha Halil Umut Mener maçımıza atanmasın şeklinde. Ardından bir hafta sonra Kasımpaşa maçında görev aldı. Bugün de Alanya Fenerbahçe maçında VAR'da görev alacak. Hakemlerin performansıyla ilgili yorumun nedir?
Ya son haftalarda hakemler çok gündeme gelmiyor. Aslında camialar bunu gündeme getiriyor. Ben hakem...
Hattan düştü, tekrardan arayalım. Reklama gidelim. Reklamlardan sonra Cevdet abiye bağlantı yapalım tekrardan.
Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
Sevgili dinleyenler, yayınımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda Cevdet Ün var, konuğumuz. Cevdet abi tekrardan hoş geldin. Hakemlerle ilgili yorumunu merak etmiştim. Bir cümle evet. Olabilir miyim abi? Son haftalara yaklaştıkça dedin, tam evet. Orada kesildi.
Yani camialar özellikle son haftalarda hakemler üzerinden sonuç almaya dönük manipülatif açıklamalar yapıyor. Bunlar 1980'lerde, 90'larda evet takımların lehine sonuç getiriyordu. Ama artık çok dinamik bir yapı var. Yani bugün sosyal medyada Alanya Spor'unda, Erzurum Spor'unda, Eskişehir Spor'unda, Bolu Spor'unda kendine özgü bir kitlesi var. Yani hatayı affetmeyen bir yanlışı kovalayan bir şu an sistematik var. Onun için herkes saha içerisine sadık kalmalı. Hakemler de buna riayet etmeli. Çünkü artık bu çok pahalı bir oyun. Onun için de hakemler futbol kurallarının ve sistemin gösterdiği göstergelerin dışına çıkmazlarsa hiç kimse ne hakemi ne de kararları konuşur. Avrupa'da bu çok konuşulmuyor. Bize de konuşulmasın yani.
Evet. Cevdet abi, dinleyenlerimizden gelen bir soru var. Hemen yönelteyim. Mahsun Başdoğu yazmış. Kendisi Adanalı, İstanbul'da yaşıyor. Cevdet abiye sorum. Bu saatten sonra Adana Demirspor liderliği bırakır mı? Süper Lig'e yükselebilir mi?
Yani Adana Demirspor için
O sene bu sene mi?
Evet. O sene bu sene. Yani Adana Demirspor 26 yıllık özlemi bu yıl bitirecek. Balıkesirspor maçından sonra şampiyonluğunu ilan edecek. Yani bunu çok net görebiliyoruz. Çünkü Balıkesirspor'u yendiği zaman son hafta Menemen deplasmanına gidiyor Adana Demirspor. Giresunspor Akitarspor'la oynuyor. Yani Giresunspor Akitarspor maçını hangi sonuç olursa olsun Adana Demirspor'un Süper Lig biletini hazırlayan bir maç olacak. Dinleyicimize sağlıklı bilgiyi vermek açısından söylüyorum. Adana Demirspor Balıkesirspor maçını kazandığı takdirde Giresunspor kaybederse zaten son haftaya gerek kalmaksızın Adana Demirspor lig ikincisi olarak ikili averajı olduğu için orada Süper Lig biletini alacak. Akitarspor küme düşerse son hafta oynayacağı Menemen maçı çok kritik bir maç olmaktan çıkacak ve rahat bir maça çıkacak. Yani bu anlamda ben Adana Demirspor'un kendi evinde oynayacağı Balıkesirspor maçını belli biletini alacağı maç olarak görüyorum. Ve artık bu formla, bu takım kadrosuyla, Samet Hoca'nın engin tecrübesiyle Adana Demirspor'un o özlenen şampiyonluğu, çeyrek asrı geçen özlemin dindiği, beklenen şampiyonluğu getireceğini düşünüyorum.
Evet. Şampiyonluk yarışı devam ediyor. Ben de Adana Demirspor avantajlı görüyorum. Bu sene hiç olmadığından daha da yakın. Ünal Karaman döneminde özellikle ilk iki adına bu kadar avantajlı bir konumdaydı. Fakat son haftalarda yaşadığı peş peşe puan kayıplarıyla.
O zaman da birlikte kurmuşlardı, hatırla sevgili Salim.
Samet yani
Ünal Hoca'nın teknik direktör, Samet Hoca'nın sportif direktör olduğu dönemde. Samet Hoca o genç oyuncuları biliyorsun Adana Demirspor camiasına kazandırmada gelen oyuncular vardı. İlk onu Adana Demirspor forması giyinceye kadar camialar çok fazla bilmiyordu ama evet. Sonrasında o gösterdiği performansa bir anda potaya giren bir Adana Demirspor takımı oldu ki Ünal Hoca ayrılıp gidinceye kadar da zirvede olan bir takımdı. Tabii değişik şanssızlıklar, hakem hatalarıyla yarışın dışında kalmışlar Adana Demirspor dönem.
Evet. Ben her zaman anlatıyorum. Radyo Spor'da da birkaç defa anlatmışımdır o dönemle ilgili, net bildiğim için. O dönem Ünal Karaman'la birlikte son haftalarda kötü gidildi. Adeta ilk ikiden şampiyonluk verildi. O dönemin yönetimi, Adana kamuoyu, siyasiler Samet Aybaba'ya teknik direktör ol dediler. Samet Aybaba, ben sportif direktör olarak geldim. Sezon sonuna kadar sportif direktörüm. Ben böyle yapanlara eleştirdim. Ben kendim yapamam demişti. Direkt cevabı buydu. Sahaya inmedi.
O da prensipleri kazandı. Adana Demirspor belki o süreçte bir kan değişimine gitseydi, ki Ünal Hoca da yapılan yanlışları görüyordu. Aslında sağ dışı unsurlar vardı. Yani belki bugün tekrar o günleri tazelemek doğru değil ama ben bir hınçla Adana Demirspor'un önünün kesildiğini çok net biliyorum. Yani o dönem Adana Demirspor sağ dışı unsurlarla önü kesildi ve Süper Lig'e çıkması engellendi. Yani bu çok net. O yumruklu basın toplantısını Adana Demirsporlar çok iyi hatırlayacaklardır.
Evet.
O yumruklu basın toplantısında Ünal Karaman'ın sağ dışı unsurlara yumrukları vardı. Sağ içerisindeki oyuncularına asla halel getirmedi. Hoca zaten genel teknik direktörlük çizgisinde de asla oyuncularını suçlayan, alınan skorlarda hatalı gören bir yapısı yok zaten.
Murat Demirkol yazmış. İyi günler, iyi yayınlar Salim kardeşim. Birincilikte bu senenin takımı Bursa Spor'dur. Bu senelikte kalması mucize denilen takımla çok güzel yerde bitirdi. Trilyonluk takımların arasından sıyrıldı demiş. Güzel bir konuya temas etti. Ben de aynı fikirdeyim. Genç oyuncular, Mustafa Er.
Ama bir yanlış yaptılar sevgili Salim. Bir oyuncu bir takımın geleceğiyle oynadı. Yani Ali Akman'la devam etselerdi, sezon sonunda da Süper Lig'e çıkmış bir Bursa Spor olarak göndermiş olsaydı, belki ekonomik olarak Ali Akman'dan kazanacağı parayı kaybedecekti ama havasını kaybetmeyecekti. Maalesef Ali Akman üzerinden takım çok speküle edildi. Diğer genç oyuncular bundan çok etkilendi. Ve Bursa Spor belki de playoff içerisinde Süper Lig'i kovalayan bir takım olacakken ikinci yarı maalesef müthiş bir düşüş gösterdi. Tabii son haftalarda o düşüşü düzelttiler ama kolay olmadı yani genç oyuncular. Ama dinleyicimizin dediği doğru. Oldukça önemli oyuncular Türk futbolunun vitrinine koydular. Birçoğu da milli takımda oynuyor zaten. Bence bu mantalde devam etmeli Bursaspor'da. Bursaspor'un başka da kurtuluş şansı yok yani.
Bugün okudum, Fanatik gazetesinden Yakup Çınar imzalı bir haber vardı. Yakup abinin de bilgilerine güvenirim. Yayına da zaman zaman bağlarım. Batuhan Köre Saint-Étienne talip olmuş. Girişimlere başlamış Saint-Étienne Batuhan Kör için. Hatta haber şöyleydi. Galatasaray da istiyordu Batuhan Kör'ü. Galatasaray'la Saint-Étienne daha önce Mustafa Muhammed'in transferinde karşı karşıya geldi. Tekrardan yine karşı karşıya gelmişler Saint-Étienne'le. Batuhan Kör'ün de önemli katkılar sağladığını düşünüyorum takıma.
Yani Avrupa futbolu yıldız çıkarmakta zorlanıyor. Yani yeni bir Messi, Ronaldo bulmada zorlandığı için böyle genç oyunculara yöneliyor ve Türkiye'den de sen de biliyorsun yani giden oyuncular Zeki Çelik'le birlikte özellikle bu alt liglerdeki oyuncularda hiçbir yanılma yok. Yani 3-4 maç izletiyorlar. Sessiz sedasız izlettikleri için bu oyuncuları bizden daha iyi takip ediyorlar. Yani bizim Fenerbahçe'miz, Galatasaray'ımız, Beşiktaş'ımız, Trabzonspor çok uzaklarda oyuncu ararken işte Fransa'dan, İngiltere'den, Almanya'dan takımlar geliyor bizim oyuncularımızı 4-5 maç hem canlı seyrediyor hem de güvendikleri scout ekibine bunu izlettiriyor. Neticesinde transferi yapıyor. Yani ben Batuhan için de diğer birkaç tane oyuncu için de bunların çok sürpriz olmadığını düşünüyorum. Yani Altay'da yedek olan oyuncu Lyon götürdü. Yani onun için çok şaşırmamak lazım. Onlar çünkü izliyorlar. Yani sadece maç olarak da değil, İtman'da bile onları takip ediyorlar. Bu çok ciddi baktıklarını da gösteriyor.
Cevdet abi, Derfin Yunus Dağ'a selamlarını iletmiş. Teşekkür ediyorum. Bir sorusu var ama şöyle bir durum var. Derfin Yunus Dağ'a devamlı Radyo Spor'u dinliyor. Bize sorduğu sorular bazen diğer programlarda da denk geliyor. Tekrara düşmüş oluyoruz. Yeri gelmişken buradan da uyarayım yani. Geçen bana sorduğu bir soru vardı. Aynı soruyu üçlemedeki arkadaşlara da sormuş. Yani biz sıkıntıya düşüyoruz öyle durumlarda. Teşekkür ediyorum selamlar için. Size selamlarını göndermiş.
Aleykümselam.
Cevdet abi çok teşekkür ederim. Değerlendirmen için ediyorum. Başarılar diliyorum. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.
Kolay gelsin.
Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Cevdet Ün vardı. Şimdi hattımızda GZT Giresun Spor Teknik Direktörü Hakan Keleş var. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
Sağ ol Salih'cim. İyi yayınlar diliyorum. İyiyim. Teşekkür ederim.
Hocam son iki haftada Adana Demirspor'la birlikte avantajlı konumdasınız. Yarışlarınız rakibiniz Samsun'a göre. Çünkü ikili avarajları hesapladığımızda Adana Demirspor, Giresun Spor ve Samsun Spor. İki maçınızı kazandığınız takdirde hiçbir sonuca bakmaksızın Süper Lig'desiniz. Yorumunuz nedir hocam son iki hafta?
Evet, sadece Samsun'la Adana Demir'le yarışmadık. Bütün rakiplerimizle, evet. Playoff'taki olan rakiplerimizle bayağı bir mücadele içerisindeydik zaten haftalardır.
Evet.
Son iki haftaya kaldı. Şimdi Samsun ve Adana Demir'le aynı puanda, eşit puandayız. Avantaj şu an bizde. İki maçımızı kazanıp şampiyon olmak istiyoruz. Kazanabilecek miyiz? Evet, kazanabilecek gücümüz var. Uzun süredir bir özlemimiz var. Süperlik özlemi var Giresun'un. Ona kavuşmak için sadece 180 dakika kaldı. Bu iki maçı da alıp hedefimize ulaşmak istiyoruz sadece.
Hocam, özellikle bu ligde, Türkiye liglerinde çok önemli seri yakalayan takımlardan birisiniz. Önemli bir rekora imza attınız. Hatta 12 maç üst üste kazandığınızda sizinle birlikte dünya liglerinde yarışan Manchester City vardı. Manchester City o dönem 13 maç yapmıştı. Siz 12 maç yapmıştınız. Seri galibiyetlerde. Ardından gelen bir düşüş oldu. Bunların sebepleri nedir hocam? Yani Giresun Spor lige çok iyi başladı ve şunun da altını çizelim. Devre arası transfer de yapmadınız.
Evet. Hatta ilk maçımıza gençlerle çıktık.
Evet.
Devre transfer etmedik. Ayrıca iki tane de yabancı oyuncumuzu kaybettik. Tavares de Madenay'ı. Yani eksildik de devre arasında. Tabii ki iyi bir periyot yakaladık. Yani bu ligin rekoru 10 maçtı Başakşehir'de. Biz 12 maça çıkarttık. Hatta bir gol yiyerek iyi bir performanstı. Ondan sonra Altay maçıyla başlayan bir 3 maçlık bir mağlubiyet serimiz var. Tabii ki ligde inişler çıkışlar olacak. Bunu bekliyorduk ama bu kadar 3 maç üstte beklemiyorduk. Burada bayağı bir sıkıntı yaşadık. Tabii ki takımlarda oluyor biliyorsunuz. Cezalı oyuncularımız oldu. Sakat oyuncularımız oldu. Covid'le uğraşıyoruz. Bayağı problemlerimiz oldu. Biz ligde böyle hani çok geniş kadrosu olan bir takım da değildik. Mütevazi bir kadromuzla iyi bir mücadele yaptık. O seriyi çok iyi değerlendirdik. Orada yakaladığımız puan baremi bize son haftalara kadar getirdi. Dediğim gibi inişler çıkışlar olacak tabii ki. Her takım şimdi nasıl Adana Demir bu seriyi yakaladıysa, iyi bir seri yakaladıysa, biz de onu daha önceden yakalamıştık. Şimdi puanlar eşitlendi. Gene avantaj bizde gözüküyor. Bunu en iyi şekilde değerlendirip son iki maçımızı kazanmak istiyoruz.
Hocam 50 yıllık şehirde bir özlem var. Hava nasıl şu anda Giresun'da?
Ya biz yani ilk yarıdan itibaren zaten hep ligin uzun bir periyodunu lider götürdük. Müthiş bir birliktelik vardı. O 3 maçlık seride bile inanılmaz bize desteklerini, hala daha müthiş bir desteklerini hiçbir zaman için esirgemediler. Zaten biliyorsunuz uzun yıllar sadece bir kere playoff'a kalabilmiş Giresun. Bu şeyde bu liderlik tabii ki havası şeyde inanılmaz bir bütünlük kattı. Uzun dediğim gibi 44 yıllık da bir Süper Lig'i görmemiş bir taraftar kitlesi var. Onların inanılmaz bir desteği var. Bizi son maç, son saniye, son dakikaya kadar destekleyeceklerini her defasında dile getirdiler. Onlar bize inanıyorlar. Biz de onların güvenini, inancını boşa çıkarmamak için gece gündüz çalışıyoruz. Yoğun mesai harcıyoruz. Ama zor, çok kolay değil yapacağımız iş. Ama buraya kadar getirdik. Buradan sonra da kimseye vermek istemiyoruz tabii ki.
Hocam, özellikle ifade ettiğiniz gibi 12 maç üst üste kazandınız. Bir rekora imza attınız. Yani sezon başında direkt gruptaki takımlar, birincilikteki takımlar sıralandığında Giresunspor'dan kimse böyle bir başarı beklemiyordu. Her seferinde bir hedef belirlemediniz. Ne siz ne de Sayın Başkan Hakan Karaahmet bir hedef belirlemedi. Beklentiler de yükseldi diyebilir miyiz hocam bu noktada? Yapılan
evet,
önemli evet. işlerden sonra.
Evet evet. Yani iyi bir kadro oluşturduk sezon başı. Yani lig değeri olarak herhalde 7. 8. sıradayız. Ama bizim en büyük yaptığımız başarı burada arkadaşlık ve takım uyumunu inanılmaz bir şekilde birlikteliği, beraberliği müthiş yakaladık. Bu da bize bir başarı getirdi. İnşallah işte dediğim gibi sonuna kadar sürdürüp hedefimize ulaşmak istiyoruz.
Hocam Sergio'nun durumunda var mı bir gelişme? Sezonu kapattı mı?
Yani şu an iki haftası daha gibi bir şey var ama bakalım daha iyileştirmeye çalışıyoruz. Daha önceden de aynı sakatlığı yaşadı. Göndermiştik onu Sırbistan'a. Orada tedavi yaptı ama tekrar nüksetti. Biliyorsun bir de 3 günde bir maç oynadık yoğun bir programda. Orada bayağı bir sıkıntı çekti. Bir de hazır olmadan oynatınca bir problem yaşadık. Sergio zor gibi görünüyor son 2 haftada.
Hocam özellikle Sırbistan'daki doktoru da ben merak ediyorum. Maria Hanım, yanlışım varsa düzeltin. Adana Demirspor futbolcular da gitmişti. Birçok oyuncu met ediyor doktoru. Özellikle de adalet sakatlıklarında hemen çözüm buluyor şeklinde yorumlar da yapılıyor. Sizin değerlendirmeniz nedir?
Ya tabii iyi olduğunu söylüyorlar ama hani sadece onunla bitmiyor tabii ki. İyi güçlendirmeniz lazım adaleti. Sadece hani oradaki yapılan tedavi değil tabii ki. Korumanız lazım. Kendinize iyi bakmanız lazım. Birçok şey lazım sakatlıkların iyileşmesi için. Tabii ki oradaki doktor için öyle diyorlar ama hani biz yararını gördük mü? Görmedik. Normal zamanında iyileşti yani. Herhangi bir öncesinde iyileştiğini söylüyorlardı ama öyle bir çok fazla bizim için faydalı olmadı diyebilirim.
Hocam Sergen ile ilgili Sergen stoper pozisyonunda oynuyor. Trabzonspor'un izlediğine dair bir bilgi geldi. Yorumunuz nedir hocam? Size arayan soran oldu mu?
Yani Sergen biliyorsunuz 3. ligden aldığımız bir oyuncu. Bu sene forma şansı verdik ve verdiğimiz forma şansını da çok iyi değerlendirdi. Tabii ki talipleri olacak. Yani grafik olarak iyi bir grafik sergiliyor, iyi oynadı. İzleyenler tabii ki olacak. Kulağımıza da geliyor bizim ama şu ana kadar ciddi bir şey yok. Yani herhangi bir teklif yok tabii ki.
Çok teşekkür
ederim. Ama biz, tabii ki çıkarsak da kalırsak da Sergen'e devam etmek istiyoruz tabii ki. Yani öyle bir şeyimiz yok.
Hocam çok teşekkür ederim. Giresun'a selamlar. Kolay gelsin.
Sağ ol Salih. Teşekkür ederim. Ben de iyi yayınlar diliyorum.
Kolay gelsin hocam. Sağ olun. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Hakan Keleş'ti. Hakan Keleş ile birlikte Giresunspor'u konuştuk. Süper Lig'e dönelim. Süper Lig'de dün Beşiktaş Rize Spor deplasmanındaydı. Siyah beyazlılar Rize Spor'u deplasmanında mağlup etti. Maç sonu yapılan açıklamalar vardı. Josef De Souza ve Sergen Yalçın'ın açıklamaları vardı. Gündeme damga vuran açıklamalardı. Şimdi Rize Spor cephesine gideceğiz. Hattımızda kim var? Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal bizlerle birlikte. Yılmaz Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
Merhabalar, iyi yayınlar, hoş bulduk.
Dün önemli ve kritik bir maçtı. Maça dönelim. Yorumunuz nedir?
Çok farklı beklentimiz vardı bu maçla ilgili. Gerçekten durumumuzla ilgili puan ya da puanlara çok ihtiyacımız olan bir karşılaşmaya çıktık.
Evet.
İstemediğimiz bir sonuç aldık kendi sahamızda. İlk defa iyi futbol oynayamadık. Etkisizdik. Maçın sonlarına doğru toparladık ama yeterli olmadı.
Özellikle son haftalarda kritik galibiyetleriniz vardı. Hatay Spor'u iç sahada mağlup ettiniz. Deplasmanda Galatasaray'ı mağlup ettiniz. Ve küme düşme potasında da önemli bir avantaj elde etmiştiniz. Bunun da altını çizelim. Dün de bir baskı unsuru oluştu mu daha öncesinden? Özellikle de Rize Spor'un kazanacağına dair yorumlarının yapılması kamuoyunda.
Böyle bir baskı biz hissetmedik. Fakat tabii ki maç sonu açıklamalar gerçekten bizi üzdü. Özellikle evet. De rakip takımın oyuncusu Josef De Souza'nın açıklaması çok talihsiz bir açıklamaydı. Rahmetli Sayın Süleyman Seba'nın kurmuş olduğu, daha doğrusu geliştirmiş olduğu Türkiye'de sevilen bir kulüp olan Beşiktaş kulübünün bir sporcusuna yakışmadı bu söylem.
Evet, yani
astarı beyana olmayan bir açıklama bir oyuncuya bir camiaya yaranıp başka bir camiayı böyle töhmet altında bırakması hiç hoş değil.
Yani teşvik primi iddiası vardı üstü kapalı bir şekilde. Bu da konuşuldu. Sizin değerlendirmeniz bu şekilde. Normal şartlarda da Rize Spor yüksek prim oynayan bir takım diyebiliyorum. Doğru değil mi?
Rize Spor'un hiç kimseye ihtiyacı yok. Hele ki dışarıdan öyle sizin dediğiniz gibi teşvikti, oydu buydu. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan bir kulüp. Yıllardır kendi başına, kendi ayakları üzerinde duran bir camia. Bir sporcunun bu şekilde bir söylem yapması veya açıklama yapması, kazandığı bir maçtan sonra böyle bir şekilde açıklama yapması çok talihsiz ve açıklama olarak nitelendiriyorum. Ve ondan da açıkçası Sayın Başkanımızın da, Beşiktaş Başkanı da takdir edecektir. Onun bize bir özür borcu var. Bir dayanağı, bir gerçek bir şey varsa çıksın açıklasın o zaman.
Evet.
Hani kaldı ki bizim puan ya da puanlara ihtiyacımız olduğu bir dönemde aşağı yukarı doğru geliyor. Yukarıdaki bir çekişme var. Öyle bir maça çıktık. Gerçekten istediğimiz futbolu oynayamadık. Burada da bunu da belirtmek istiyorum. Beşiktaş kulübü hakkıyla galip gelmiştir. İyi bir futbol ortaya koydular. Onlar da bu arada sizin aracınızla tebrik ediyorum.
Evet. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Rize Spor Sportif Direktörü Yılmaz Bal. Yılmaz Hocam, Tarık Çetin. Geçtiğimiz günlerde başkanla konuştuk, Hasan Kartal'la. Satın alma opsiyonu var mı Fenerbahçe'nin dediğimde? Fenerbahçe'den gelmişti Vedat Muriç transferinde. Tam bilgi sahibi değilim. Sözleşmeyi öğrendiğim zaman paylaşacağım sizinle dedi Sayın Başkan. Son durum nedir Tarık Çetin'de? Var mı satın alma opsiyonu Fenerbahçe'nin? O da önemli bir sıçrama kaydetti Gökhan Akkan'ın yokluğunda.
3 tane yetenekli kalecimiz var. Başta Gökhan olmak üzere. Tarık, Zafer. Evet, yerli kalecimiz, Türk kalecimiz. Gerçekten üçüyle de gurur duyuyoruz. Tarık Çetin'e gelince Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonu şu şekilde. Eğer Tarık Rize Spor Kulübü'nden başka bir kulübe satılır ise ilk teklif Fenerbahçe'ye, biz bu fiyata başka bir takıma veriyoruz. 48 saat içinde bir şeyimiz var, maddemiz var. Onu kullanma haklarına sahipler.
Evet.
Almak isterlerse o şekilde alabilirler tekrar.
Mesela örneğin yurt dışından talip geldi. Siz Fenerbahçe'yi arıyorsunuz. Yurt dışına satacağız.
Evet. İlk hakkı onların.
X rakam.
Bu fiyat. Evet. Evet.
48 onların saat içinde da ödeme yaparsanız size dönebilir.
Evet. Doğru. O şekilde.
Peki talip var mı Tara?
Şu anda bana gelen böyle bir şey yok.
Gökhan'la ilgili bir gelişme var mı peki? Çünkü ben hemen düzeltiyorum. Genoa'nın izlediğine dair bir bilgi edinmiştim. Geldi mi yetkililer izlemeye?
Benim öyle bir bilgim yok. Zaten Gökhan kendisini kanıtlamış bir kalecimiz. Onunla ilgili hiç böyle bana gelen bir şey olmadı. Yani teklif gelmedi. İzleyen olduğunu da bilmiyorum. Zaten her şey göz önünde.
Özellikle
çok başarılı bir maç çıkarttı.
Evet.
Dün de iyi oyun oynadı.
Özellikle kaleci pozisyonunda iyi olduğunuzu düşünüyorum yani Rize Spor'un. Hep yerli kaleciler var. İncelediğimde Gökhan'la da Ankara Gücü'nde çalıştınız siz.
Evet.
Siz de eski bir kalecisiniz. Bunun avantajı var mı? Zafer'i mesela Manisa'dan aldınız. Üçüncü ligden.
Doğru. 18 yaşında gelmişti. Bizi o da aşama kaydetti. Tarık gibi. 3 tane yetenekli kalecimiz var. Sadece bizde değil, gerçekten Trabzon'da,
bu
evet, Fenerbahçe'de, dün Ersin keza Beşiktaş'ta çok başarılı gidiyor. Türk kalecilerimiz gerçekten güvenildiği zaman çok güzel işleri imza atıyorlar. Şu anda kaleci bolluğu var diyebiliriz yani.
Evet. Çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun. Son olarak yine kamuoyunda bir tartışma konusuydu. Vedat Muriç'in ücreti. Fenerbahçe'den hafta içinde ücret ödemesi yapıldığına dair bilgiler paylaşıldı. İlk taksitin ödendiğini duydum. 3 taksitmiş. Bu konuda var mı bir gelişme? Özellikle de sizin şampiyonluk yarışında bir takım oynadığınız maçlardan önce bu bilgiler paylaşılıyor.
Özellikle birileri bunları ortaya saçıyor. Ortada zaten gördünüz ki maç sonu açıklamaları çok talihsizdi. Oyuncunun, özellikle Joseph de Souza'nın. Ve ona dönmek gerekirse bu tip algılar yapılıyor. Maalesef yapılıyor. Fakat gerçekten Anadolu takımlarının bu şekilde töhmet altında bırakılması hiç hoş değil. Birileri bu şekilde ortalığa saçıp duruyor. Ama aslı astarı olmayan şeylere lütfen herkes biraz daha itinayla yaklaşsın. İtibar etmesin diye rica ediyorum. Burada sizlerin aracılığıyla.
Evet.
Biz bir maçı kaybettik. Burada da şunu belirtmek istiyorum. Beşiktaş'ın bir teklifi oldu. Maçın bir gün sonra oynanmasıyla dair. Biz olumlu yaklaştık. Bunda karar merci TFF'ye bıraktık. TFF'de uygun gördü maçı salı günü oynatması gerekirken Çarşamba günü oynandı. Bununla ilgili Beşiktaş kulübünün de bize teşekkür etmesi lazım aslında. Anlatabildim mi demek istediğimi?
Evet.
Buradan açıkça söylüyorum. Herkes de bunu böyle bilsin. Biz tertemiz bir şekilde çıkıp futbolumuzu oynuyoruz. Her şeyi sahada yapmak istiyoruz. Sağ dışında kim ne yapıyorsa herkesi vicdanına bırakıyor. Ama gerçekten dünkü oyuncunun maç sonu açıklaması beni çok derinden üzdü. Bir oyuncunun bu şekilde yapmaması gerekiyor. Sahada kendisi gibi emek sarf eden onurlu, gururlu Rizesporlu futbolcular var. Tertemiz bir galibiyet elde ettiler. Başarılarını asla galibiyetlerine gölge düşürmek istemiyorum. Ama bu şekilde olmaz. Olmamalı yani.
Evet.
Tertemiz ruhuna uymuyor. Sözlerim bu kadar bu konularla ilgili.
Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum.
Sağ olun sizlere de.
Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Yılmaz Baldı. Kısa bir aramız var. Aranın ardından biz buradayız.
Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Devam ediyor.
Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Taner Gülleri. Taner abi hoş geldin, merhaba, nasılsın?
İyiyim Salim, iyi yayınlar, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim, hamdolsun, çok şükür. Teşekkür ederim Taner abi, şükürler olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.
Hayırlı Ramazanlar.
Bugün de doğum günün, doğum gününüz de kutlu olsun Taner abi.
Sağ ol, teşekkür ederim
nice
Salim.
Nice mutlu yıllara.
Sağlıklı inşallah.
Sağlıklı, huzurlu, nice mutlu yıllar diliyorum.
Teşekkür ederim.
Taner abi, direkt Süper Lig'le başlayalım. Süper Lig'de uzun yıllar oynadın.
Evet.
Süper Lig'de önemli golcülerden birisiydin. Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Hemen golcülerden başlayalım. Eskisi gibi böyle yerli golcüler yok. Hatta dün bir röportaj okudum. Muhammed Demir ön plana çıktı. Adem Büyük ön plana çıktı. Evet. Yerli golcülerin azlığı söz konusu. Bunun sebebi nedir? Mesela her takımda direkt oynayan forvetler. Buna birincilik kulüpleri de dahil. Yabancı santraforlar.
Evet. Ya çoğu takımlarda yabancı sayısı şu an çok fazla olduğu için yani Türk oyuncuların şans bulamadığını görüyoruz. Yani o yüzden yetiştiremiyoruz. Yani yabancı sayısı da çok olunca Türk oyuncu da çıkmıyor, yetişmiyor. Yani bunun nedenleri çok. Yani altyapıya çok yeter kadar değer vermiyoruz diye düşünüyorum. Yani bir örnek var Türkiye'de, o da Altınordu. Onun dışında örnek sayacağım işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın altyapıları iyi. Onun dışında sayacağımız çok nadir takımlarımızın altyapılarına emek verdiğini düşünüyorum. Yani yetiştirmemiz lazım bizim. Dediğin gibi yani Türk santraforumuz yok diyebiliriz yani. Bir Burak Yılmaz var, yurt dışında oynuyor. İşte Cenk var, o da yurt dışında oynadı, tekrar geldi Beşiktaş'a. Yani onun dışında Enes var, yurt dışında oynuyor. Yani o milli takımdaki oynayan santrafor oyuncular hepsi şu an yurt dışında. Yani şu an ligimizde oynayan yani Türk santrafor yok maalesef.
Geçmişken yani çok önemli bir performans ortaya koydu.
Evet.
Takımı Lille ile birlikte Fransa Ligi'nde şampiyonluğa koşuyor.
Hı-hı.
Yani inanılmaz performans.
Evet, inanılmaz bir performans.
Son maçta attığı ilk golü muazzam dedi.
Evet, iki gol attı, bir de attırdı.
Bir de attırdı. Taraftarlar inanılmaz seviyor. Mesela Ajans Spor'dan haberler yaptığımızda Yılmaz'la ilgili direkt Fransa'daki arkadaşlar, Lille taraftarı yoğun bir direkt beğeni, paylaşım, sonrasında ayrı bir hesap oluşturulmuş.
Evet.
O hesap aracılığıyla Türkiye'deki spor sitelerini, gazete sayfalarını, kişileri etiketliyorlar. Burak Yılmaz'ı inanılmaz seviyorlar. Kimse bence Burak Yılmaz'dan bu performansı beklemiyordu. Hatta
bir de yaşı itibariyle yani futbolun son dönemlerini yaşıyor. Ama yani görüntüsü o şekilde değil yani.
Yani bir iki yıl daha oynar, iki üç yıl daha oynar.
Oynar. İki üç yıl yani bu şöyle Burak ben 2004 senesinde Antalyaspor'a transfer olduğumda Burak Yılmaz daha yeni altyapıdan çıkmıştı Antalyaspor'da. Ben Burak'la 2 sene 3 sene beraber aynı takımda mücadele ettik. Yani Burak ben Antalyaspor'a gittiğimde Burak da 18 yaşındaydı. O zaman da yani böyle bir oyuncu olacağının sinyallerini veriyordu biz abileri olarak. Yani çok yetenekli oyuncu. Aslında Burak tam bir santrafor değildi bizim zamanımızda.
Kanat oynuyormuş zannedersin.
Hem kenar oynuyordu, hem ön liber oynuyordu. forvet arkası tarzı oynuyordu. Yani tam bir santrafor değildi. Burak sonradan Trabzonspor'la beraber santrafor bölgesinde daha çok oynamaya başladı ve ön plana çıkmaya başladı. Yani Burak Yılmaz'lar gelmiyor Türkiye'ye çok. Yani onun için değerini bilmek lazım. Çok iyi kullanmak lazım. Futbolu bırakana kadar çok iyi bir şekilde milli anlamda, milli takım anlamda da çok iyi kullanmak lazım. Ki kullanıyor Şenol Hoca da. Ön plana çıkartan da zaten Şenol Hoca Burak'ı. Buraklar yetiştirmemiz lazım Salim. Yani bizim bu daha çok Buraklar yetiştirmemiz lazım. Daha çok Cengizler yetiştirmemiz lazım. Cengiz Ünderler yetiştirmemiz lazım. Daha çok Merihler yetiştirmemiz lazım. Yani yetiştirip Avrupa'da bizi temsil etmeleri bize gurur veriyor yani bu oyuncuların.
Bu arada Mahsun yazmış. Yanılmıyorsam Taner Hocam'la Burak Yılmaz Antalya'da oynadılar. Evet doğru.
Evet.
Siz de bahsettiniz hocam. Taner abi Euro 2020'de Avrupa Şampiyonası'nda santrafor pozisyonunda sıkıntı yaşar mıyız? Cenk sakatlandı. Enes Ünal var o pozisyon için.
Enes var yani. Var. Evet.
Ben Ali Alman'ın da kadroya dahil olacağını düşünüyorum.
Evet. Ben de düşünüyorum. Yani Ali Akman'ın da dahil olabilir. O Şenol Hoca'nın inisiyatifinde onun kararı. Ama ben gol sorunu yaşayacağımızı düşünmüyorum ya. Yani milli takım çok güzel bir jenerasyon var şu anki milli takım. Yani inşallah bizi yani eski Şenol Hoca'nın başarılarını tekrarlayacağını düşünüyorum yani.
Peki hocam Süper Lig'e ve Birinci Lig'e geçelim. Sizin en beğendiğiniz golcüler hangisi? En beğendiğiniz demeyeyim de birden fazla isim olabilir.
Evet yani şu anda Mupenza çok iyi oynuyor. Yani Muhammed geldi işte ikinci devreden beri de iyi performans gösteriyor. Yani asıl santrafor Falcao. Yani Falcao da sakatlıklardan çok faydalı olamadı Galatasaray'a. Ama yani Falcao'nun ismi bile yani yetiyor. Çok yetenekli, çok inanılmaz bir oyuncu. Ama Galatasaray dediğim kadar yani dediğim gibi çok faydalanamadı. Onun dışında Larin çok iyi. Abubakar işte sakatlandı. O sezonu kapattı tahminim. Onun dışında yani iyi santraforlar, forvetler var yani. Ama işte Türk oyuncunun olmayışı biraz bizi üzüyor yani.
Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Taner Gülleri. Taner hocam, Kocaeli Spor'daydınız. Kocaeli Spor'dan ayrıldınız. Evet. Sonrasında Mustafa Hoca geldi, Mustafa Reşit Akçay.
Evet.
Kocaeli Spor'da playoff'a kaldı. Çıkabilir mi?
Garantiledi gibi. Yani playoff, evet garantiledi gibi. Bu hafta dün maçı kazandılar. Yani Kocaeli Spor büyük bir camia. Yani geçmişi başarılarla dolu bir kulüp. Yani iki tane müzesinde Türkiye Kupası var. Süper Lig'de yıllarca mücadele etmiş bir kulüp. Yani küllerinden doğuyor diyebiliriz. Evet, ben Erhan Altın'la beraber bir 15 haftalık Kocaelispor'da çalıştık beraber. İyi de başarılıydık da. Ama belirli sebeplerden dolayı ayrılmak zorunda kaldık. Yani Kocaelispor'un playoff'a kaldı şu an garanti gibi. Playoff'lar çok farklı. Çok iyi hazırlanmak lazım. İyi konsantre olmak lazım. Yani istemek lazım. Ben playoff'ta yani başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü ligin kaliteli futbolcuları, ligin deneyimli oyuncuları var kadroda. Yani inşallah gönlüm bir an önce Kocaelispor'un layık olduğu yere gelmesi. Ben playoff'larda başarılı olacağını düşünüyorum ama playoff'lar çok farklı çünkü telafisi olmayan maçlar. İyi hazırlanırlarsa, iyi konsantre olurlarsa, isterlerse bence bu sene PTT 1. Lig'e, TFF 1. Lig'e çıkabilirler.
Çok teşekkür ediyorum Taner abi değerli yorumların için.
Ben teşekkür ederim.
İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakal.
Salim iyi yayınlar. Teşekkürler. Sağ olun.
Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Taner Gülleri'ydi. Taner Gülleri ile birlikte genel bir değerlendirme yaptık. Şimdi bir reklam aramız var. Reklamların ardından biz buradayız.
Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan müsait olursa hattımızda Fevzi Layç olacak. Kendisi Bandırma Spor'la sportif direktörlük görevi için anlaşma sağladı. Uygun olursa bizlerle birlikte olacak. Bunu da paylaşalım sevgili dinleyenler. Fevzi Layç ile birlikte Bandırma Spor sürecini konuşacağız. Uygunsa Fevzi Hoca bizlerle birlikte olacak. Atakan Uzun ve Atakan Bey mesaj atmış. Sergen Yalçın maçtan sonra Rize'ye ve Kayseri'ye teşekkür etti demiş. Maç saatinin değiştirilmesiyle ilgili. Bu arada arkadaşlarımız ulaşamamışlar Fevzi Layç'e. Dinleyenlerimizden birkaç kişiyi yayın alabiliriz. 0212 363 04 34 telefon numaralarımız. 0212 363 04 34 telefon numaralarımız. Birkaç telefon bağlantısı alabiliriz. Muhammed Dalmış yazmış. Selam abi. Gaziantep FK'da oynayan Muhammed Demir Beşiktaş'la anlaştı mı? Doğru mu bu bilgi diye soruyor. Muhammed Demir Gaziantep FK'da oynuyor. Fakat Muhammed Demir Medipol Başakşehir'in oyuncusu. Medipol Başakşehir'le de sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor. Ben bana henüz böyle bir transfer dedikodusu, iddiası kulağıma gelmedi benim. Bilmiyorum Muhammed nerede gördü bu bilgiyi, nerede paylaşıldı. Bununla ilgili bir bilgim yok. Muhammed sezon başında tekrardan Başakşehir'e dönecek. Duruma göre belki de devam edebilir. Bunu da söyleyelim. Sizlerden gelen sorular var. Bunları da cevaplayalım. Sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Bugün yayınımız kaç saat diye sorulmuş. Bugün 20 dakika daha fazla yapacağız. Her zamanki saatimizden 20 dakika daha fazla yapacağız. Normalde 12-13 arasındaydı. Bugün 12 ile 13-20 arasında yapacağız. Böyle bir gecikme olacak. Bunu da söyleyelim. Zannedersem bir dinleyenimiz hattımızda. Hoş geldiniz, merhaba.
Hoş bulduk, merhabalar. Semih, ben İstanbul'dan yayınıza bağlanıyorum.
Hoş geldiniz Semih Bey.
Ya ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. Çok böyle uzun tutmadan Süper Ligimizle ilgili birkaç bir şey söyleyip sizlere veda edeceğim. Ligimiz şu an çok güzel gidiyor. İyi de bir yarışma var. İyi bir kızışma içinde. Yani Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gerçekten tat veriyorlar. Belki futbolları tartışılır ama şu an yine de bir heyecan var. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak da dün Beşiktaş'ın oynamış olduğu bu futbolu zevkle izledim açıkçası.
Evet.
Bütün takımlardan açıkçası böyle bir seyri zevki güzel maç bekleriz. Yani Fenerbahçe'de Emre Belezoğlu ile belki biraz daha bir bizim de taraftar olarak istediğimiz şey geldi ama yine de eksikleri olduğu gözüküyor. Yani iyi giden bir lig aslında. Belki de son haftalara kadar heyecanı sürecek. Söylemek istediklerim bu kadar açıkçası. Sizleri de dinlemekten zevk alıyoruz, keyif alıyoruz. Hemen hemen her gün dinliyorum sizi. Yoldayım, işim gereği sürekli yollarda oluyorum. Sizlerden de keyif alıyoruz.
Teşekkürler Semih Bey. İyi çalışmalar diliyorum, iyi yolculuklar. Ben de aynı fikirdeyim Semih Bey'le. Hem üst sıralarda hem de alt sıralarda rekabet devam ediyor. Bunun sebebi bence sıkıştırılmış programda kayıplar çok oldu. Her takım kayıp yaşadı. Sıkıştırılmış programa alışkın olmadıkları için. Alt sıralarda da mesela reaksiyon gösteren takımlar vardı. Bunlar kimdi? İlk başta Ankara Gücü Hikmet Karaman'la bir reaksiyon gösterdi. Ardından Özcan bizatiyle Gençler Birliği. Sonrasında Erzurum Spor Yılmaz Hoca'yla dün Yalçın Hoca, Yalçın Koşukabak Kayseri'de göreve başladı. 6-3'lük skorla mağlup etti Denizli Spor'u. Her takım yani bitti dediğimiz anda bir baş kaldırış, bir uyanış yaptı. Bundan dolayı da lig zevkli duruma geldi. Üst sıralardaki takımlar da kritik puan kaybettiler. Bunu da söyleyelim. Bundan dolayı yarış zevkli. Umarım böyle devam eder. Son haftaya kadar yarış devam eder. Biz maçlar taraftarsız oynanıyor. Taraftarsız oynandığı için seyir zevki tartışılsa da bu yönden izleyicileri ayakta tutarız diye düşünüyorum. Şimdi bir telefon hattımızda konuğumuz var. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Kolay gelsin Salim kardeşim. Ben İstanbul'dan Mahsun Baştu.
Hoş geldin Mahsun.
Hoş bulduk, sağ olun. Adana Demirspor taraftarıyım. Artık bu sene olmasını istiyoruz. Şampiyon olmak istiyoruz. Başka bir şeyimiz yok yani. Hani artık o sene bu sene demek istiyoruz.
Evet. Mahsun, devamlı da mesaj atıyorsun zaten.
Evet.
Aslında.
Evet.
Tekstil atölyesinde
evet, çalışıyorsunuz. Evet, şu an aynen. Aynen.
Oradaki arkadaşlara da selamımı iletiyorum. Yaklaşık kaç kişisiniz?
150-200 kişiyiz.
Herkes dinliyor zannedersin.
Evet, herkes dinliyor. Kulaktan herkes dinliyor sizi.
Evet.
Severek dinliyoruz sizi.
Teşekkür ederim.
Saat 12'nin olmasını sabırsızlıkla bekliyoruz.
Hattrick'i unutmayalım. Hattrick'te de aynı şekilde.
Bazen yemek sırası şeyine girdiğimiz için, paydosuna girdiğimiz için bazen dinleyemiyoruz orayı.
Evet, yok, Selman, direkt aklıma Selman geldi, Selman Bey.
Evet, o da dinliyor, her zaman dinliyor.
O da iyi bir dinleyicimiz. Herkese selamlarımı gönderiyorum.
Aleykümselam, size de kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim.
Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Mahsun ve arkadaşları sağ olsun, devamlı da mesaj atarlar. Hem bana hem de diğer programcı arkadaşlara. Selman, Mahsun, çalıştıkları atölyede 150-200 civarında arkadaşıyla dinliyorlar. Selamlarımı iletiyorum. Kolay gelsin. İyi çalışmalar diyorum. Bir telefon attığımızda konuğumuz var. Hoş geldiniz.
Alo.
Hoş geldiniz.
Kolay gelsin Salih Hocam. İyi yayınlar. Hocam ben Ahmet Çakmak İstanbul'dan. Fenerbahçe taraftarıyım.
Evet.
Bu yarışla ilgili ufak bir ayrıntı var. Onu söylemek istiyorum.
Tabii ki.
Şimdi çok güzel gidiyor lig. Sonuna kadar herhalde bu yarış devam edecek. Beşiktaş'ın kaybettiği puanlardan dolayı biraz heyecanlandı tabii.
Evet.
Ama şöyle bir şey var. Ben mesela şahsen de ki Fenerbahçe taraftarının da birçoğu, hatta Galatasaraylılardı. Sergen Yalçın'ı çok böyle sempatik, sevecen, eski hikayelerini dinleyerek böyle güle eğlene izlediğimiz bir insandı.
Evet.
Hani siz de bilirsiniz, radyo yayınlarında olsun, işte televizyon yayınlarında, spiker zamanında çok eski anlar hatırlatıyor. Ya bu akşam izliyorum Beşiktaş'ın futbolu çok güzel. Yani atıyor, yayınıyor ama bir şekilde güzel bir top oynanıyor.
Evet.
O kadar eksiğine rağmen. Çıkıyorsunuz ya, Sergen Yalçın gibi, hem dediğim gibi kendisini şahsen iyi bulduğumuz, hani komik, sevecen, iyi bir insan bulduğumuz bir insan. Çıkıyor bir açıklamalar yapıyor ki. Yani şaka gibi açıklamalar. Hani yok Çaykur Rize'ye teşekkür, Kayseri'ye teşekkür. Tamam. Hatay'ı görecek gününü. Ya bu ne demek abi ya? Sen
yani,
niye sempatizini kaybediyorsun ve Beşiktaş'a karşı da bak çok güzel bir futbol oynamış akşam.
Evet.
Futbolun bence çok önüne geçti bu. Biraz başkanın da tabii açıklamaları enteresan. Hani bize karşı oynuyorlar. Ya ben
evet.
Ya çocukluğumdan beri Fenerbahçeliyim. Anadolu takımında Fenerbahçe iki kat daha iyi oynar. Çünkü orada bir goldür, bir asisttir, bir kendini göstermedir. Seneye sana bir transfer şansı sunar
ya
oyuncu
bu,
olarak.
Yani herkes,
bu normal
ya,
yani.
Bu vitrin maçıdır. Bu diğer takımlar için de geçerli. Ama ben artık Anadolu takımları gidip İstanbul'dan, İstanbul takımlarına karşı rahatlıkla puan alabiliyor. Ben bunu şöyle özetleyeyim. Yani eleştirinize saygı duyuyorum. Bunu şöyle özetleyeyim. Bizim ülkemizdeki sorun mesela şu. Bizim ülkemizde yöneticilerin görevidir konuşmak, hakemlerle ilgili veya diğer takımlarla ilgili beyanat vermek. Ama bizim ülkemizde A'dan Z'ye bütün takımlarda teknik direktörler ne yazık ki bununla mükellefmiş gibi kendilerini hissediyor. Bu konularla ilgili açıklama yapıyor. Bence burada yöneticilerin biraz daha inisiyatif alması gerek. Sergen Yalçın ya, bir Beşiktaş efsanesidir, bir Türk futbolu efsanesidir. Ben şu an yaptığı işleri de saha içerisinde çok doğru buluyorum. Beşiktaş takımı inanmış.
Ben de
kesinlikle.
Sezon başına göre hesaplarsınız.
Yani
hak vereceksiniz, şu an imkansızı
yani,
başarıyor.
Sezon başında herkes şu kanıdaydı. Hatta Gençler Birliği'ne içeride mağlup olduğu maçta Beşiktaş Sergen Yalçın'la sezon sonunu göremez şeklinde yorumlar vardı. Hatta net bir şekilde söyleyelim. Gazete küpürlerinde aday hocalar bile iddia ediliyordu. Şu hoca gelebilir, şu olabilir falan tarzında. Ama Sergen Yalçın çok büyük bir başarıya imza attı. Buraya da teknik direktörlük kariyerinde kazıya kazıya gelmiştir. Mesela geçtiğimiz yıl Malatya'daydı, başarılıydı. Ondan önceki yıllar küme düşme potasındaki takımları ligde tuttu. Küme düşme potasındaki takımlarda çalışmak da zordur. Bir tek Eskişehir'de
bir boş bulmadı. Ben ayrıca Sivas'lıyım. Orada, Sivas'ın da başında çok iyi
Sivas'ta
işler yaptı.
Sivas'ta da mesela bak Gaziantep'te, yani orada, o... Sivas'ta.
Ama o zaman da hep sempatikti. Zor maçlara çıktığında da şeyde de yani yeni Malatya'nın başında yaptığı açıklamalar bugün hani YouTube'da falan binlerce izlenen açıklamalar komik, rahat.
Ama yani Beşiktaş çok... camiasını temsil ediyorsunuz. Yani günümüzde insanlar da sizden böyle bir şey bekliyor. Bu beklenti içerisinde mesela örneğin yani burada Sergen Yalçın'la ilgili konuştuk. Eleştirinize saygı duyuyorum ama aynı tepkiyi diğer teknik direktörler de veriyor. Çünkü bir yarış içerisindesiniz. Ve artık ben yani yöneticilerin daha fazla inisiyatif alması gerektiğini düşünüyorum. Anadolu kulüplerini mesela inceliyoruz. Anadolu kulüplerinde teknik direktörün işi ödenmeyen faturaları ödemek için kapı kapı dolaşmak mıdır? Hayır. Ama teknik direktör sahadaki sorunu dışında bütün her sorunla ilgileniyor. Bence yönetici profillerinde sıkıntı var. Bunu ben genel olarak söylüyorum. Yani sizin dediğiniz konudan bağımsız.
Ya çok zaten teşekkür ediyorum.
Çok çok tabii, sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Arkadaşım Mehmet Uzun Durkan uyardı. Bitirelim dedi. Bugün saat 13.20'ye kadardı programımız. Çok teşekkür ediyorum katılan dinleyenlerimize, konuklarımıza. Yarın saat 12'de görüşmek üzere. Şimdi hemen benden sonra Meclis Spor programı var. Ben yayını noktalayacağım. Meclis Spor programı sizlerle olacak. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.
Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.